Ayrım 8.
Allah'ın güzel isimlerinden biri de Hamid, çok hamd edilendir. Ne ilginçtir ki insanlığın Allah'ı en iyi tanıyan ve ona en güzel şekilde hamd eden en büyük evladı son peygamberin ismi olan Muhammed ve Ahmet de hamd kökünden gelmektedir. Bakın bu maddeler. Müminin bir sıfatı da Hamid'dir ki Allah'ı hamd eden anlamını taşır. Hamr, uyuşturucu. Kelime anlamı örtmektir. İnsanın düşünme ve akıl yürütme yeteneğini örten uyuşturuculara, özellikle şaraba hamr denmesi bundandır. Kur'an-ı Kerim bu anlamda hamrı 6 yerde kullanmaktadır. Bakara 219, Maide 90-91 vesaire. Kadınların başlarını örtmek için kullandıkları hımar da hamrla aynı kökten gelmekte ve örten şey manasını taşımaktadır. Bu son şekliyle kelime Nur suresi 31. ayette ve çoğul olarak humur kullanılmaktadır. Kur'an'ın alkollü içkiyi yasaklayan Maide suresi 90. ayetinde yasak hamr olarak verilmiştir. Burada esrarlı Kur'an üslubunun bir güzelliğine daha tanık olmaktayız. Yasağın geldiği zamanda Arap toplumu imal ettiği alkollü içkilere hamr demekteydi. Kur'an yasağı getirirken öyle bir kelime seçmiştir ki hem o gün kullanılan alkollü içkileri hem de insanın düşünme ve akıl yürütme faaliyetini dumura uğratacak her türlü uyuşturucuyu aynı anda yasaklayabiliyordu. Çünkü hamr, düşünme fakültelerinde aksaklık yaratan şey demektir. Bunun sıvı veya kuru olması, ağızdan veya başka bir yolla alınması hiçbir fark yaratmaz. Kısacası Kur'an-ı Kerim hamr yasağı ile topyekün uyuşturucuları insan hayatından kovmayı amaçlamıştır. Kur'an hamr yasağını çiğneyenlere maddi yaptırıma had yer vermez. Hazreti Peygamber çeşitli cezalar uygulamıştır. Halife Ömer yasağı çiğneyenlere 80 sopa vurdururdu. Daha sonra buna sürgün cezası da ekleyen Ömer bu son cezanın kötü sonuçlar verdiğini görüp bundan vazgeçmiştir. Bakın Erdoğan, İslam hukukunda ahkamın değişmesi, 191-193. Hanif, temiz, dürüst kişi. Kur'an-ı Kerim'de 10 yerde tekil, 2 yerde de çoğul halde hunefa geçen bu kelime, hem bütün müminlerin hem de Hazreti İbrahim'in sıfatı olarak kullanılmaktadır. Hanif'in kökü olan hanef, karanlık ve sapıklıktan doğruluk ve aydınlığa yönelmek anlamındadır. Bu yönelişi gerçekleştirene hanif denir. Kur'an, hadis ve onlara bağlı olarak İslam literatürü, hanifliği, yaratılış düzenine aykırı gidişlerden yüz çevirip dosdoğru olana yönelmek biçiminde manalandırıyor. Yüzünü hanif olarak Allah'ın insanları üzerinde yarattığı fıtrat dinine döndür. Rum 30-43. Yaratılış bazen fıtrat, bazen de hanifilik olarak tanıtıldığına göre fıtratla hanifiliğin aynı anlama geldiklerini söyleyebileceğiz. Kur'an'ın fıtratı bir din olarak tanımlayan ayeti, dolaylı bir şekilde hanifilik veya hanifiyet kavramını da tanımlamaktadır. Adı geçen ayet, Rum 30, fıtrat dini ile haniflik arasında çok yakın bir ilişkinin, hatta bir paralelliğin varlığını açıkça göstermektedir. Hanifiliğin Kur'an'da adı geçen en eski temsilcisi Hazreti İbrahim'dir. İbrahim ne bir Yahudi ne bir Hristiyandı. O Müslüman ve Hanif'ti. Putperestlerden değildi o. Ali İmran 67. Ve İbrahim dedi ki, ben yüzümü bir Hanif olarak gökleri ve yeri yaratan Fatıra, yalnız ona yönelttim. Ben Allah'a ortak koşanlardan değilim. En'am 79. Hazreti İbrahim, tevhid dininin azim sahibi büyük bir peygamber sıfatıyla temsilcisi bulunmanın yanı sıra hanifliğin aile çapında iki oğlu ve karısıyla ilk mümessili olma şerefini de taşıyan kişidir. Gerçekten de onun torunları ilahi iradenin hedefe vardırılmasında seçkin bir kadro olarak hizmet gördüler. Kur'an, Hazreti İbrahim'in bu aile çapında temsil pozisyonuna işaret etmektedir. Allah Adem'i, Nuh'u, İbrahim ailesini, İmran ailesini alemler üzerine seçkin kıldı. Bu peygamberlerin hepsi de birbirlerinden gelme tek zürriyettir. Ali İmran 33-34. İslamiyet'in ortaya çıktığı sıralarda Arap Yarımadası'nda Hazreti İbrahim'in yolunu ve tavrını izleyen ve putlara tapmayan bir grup vardı. Bunlara Hanifler deniyordu. Hanifliğin son ve en mükemmel temsilcisi Hazreti Muhammed'dir. Bu gerçeğe o bir sözünde şöyle değiniyor: "Ben haniflik, hoşgörü ve kolaylık peygamberi olarak gönderildim." Haşr. Türevleriyle birlikte 40'a yakın yerde geçen haşr, insan veya hayvan topluluğunun yerleştiği mekandan alınıp savaşmak veya hesap vermek üzere başka bir yere nakledilmesi veya sürülmesidir. Hayvanlarla ilgili kullanımı için bakın Neml 17, Tekvir 5, Haşr 2, Saat 19. Kur'an'ın 59. suresine de ad olan bu kavram daha çok son hesap günü, kıyamet günü anlamında kullanılmaktadır. Bu anlama gelmek üzere Bas günü, diriliş günü ve Neşr günü, kabirlerden çıkıp yayıldıktan sonra bir yere toplanma günü deyimleri de kullanılır. Kıyamet ve son hesap gününe yine Haşr kelimesinden türetilen mahşer deyimi de ad olmuştur. Bakın Haşr suresi ve Kıyamet mede. Haşir kavramının din açısından yerini ve değerini Türk müfessir Ömer Rıza Doğrul'un Tanrı Buyruğu adlı Kur'an mealine yazdığı girişten kısa bir pasajla aktaralım. Haşir ve neşir itikadının ruhu Allah'a dönüş ve bütün hareketlerden hesap vermektir. Bu inancın bize bellettiği hakikat, insanın bu varlık aleminden ayrıldığı zaman bir beka alemine kavuştuğudur ve mahiyetini bizim anlamamıza veya anlatmamıza imkan yoktur. O yeni yaratışta cismin yerini ne tutacak? Alemlerin gölgeleri ve yankıları mı? Yani ruhlara amelleri yaşatan yeni bir kılık mı verilecek? Yoksa ona bizim tasavvur ve idrakimizden üstün bambaşka bir varlık mı sağlanacaktır? Bütün bunlar sonunda Allah'a dönüleceği, ona kavuşulacağı inancı yanında küçülür ve bir kıymet arz etmekten uzak kalır. Esas mesele her insanın sorumlu olduğunu ve hesap gününde bütün amellerinin hesabını vereceğini bilerek yaşaması, ebedi hayat için ona göre hazırlanmasıdır. Bu hesap dünyada başlar ve ahirette toptan görülür. Heva, iğreti istek. Türevleriyle birlikte 30 küsur yerde geçer. Çoğulu ehvadır. Heva, benliğin şehvete meyli ve keyfiliği tercih etmesidir. Dilimizde bu tabir, boş ve zararlı arzular anlamında kullanılmıştır. Kur'an-ı Kerim hevayı en yıkıcı musibetlerden biri olarak görüyor ve birçok yerde tehlikelerine işaret ediyor. Çünkü hevanın varlığı, benliğin şehvet tarafına geçtiğini ve ruha sırt çevirdiğini belgelemektedir. Hevanın varlığı bir düşüş ifadesidir. İnsanın yücelikten basitliğe düşmesidir bu. Nitekim heva ile aynı kökten gelen hüvi, yüksekten aşağılara inmek manasına kullanılmaktadır. Hevanın yerleştiği bir kalp, başta şirk olmak üzere her türlü pislik ve kötülüğün beşiği olmaya adaydır. Böyle bir benlik giderek hevayı kendine ilah yapar. Furkan 43, Câsiye 23. Şimdi söyle bana ey peygamberim, hevasını tanrı edinmiş, Allah kendisini bir ilim üzerine şaşırtmış, kulağını kalbini mühürlemiş, gözüne de bir perde gelmiş bir adama Allah'tan başka kim hidayet verebilir? Hala iyi düşünmeyecek misiniz? Câsiye 23. Ne zaman bir peygamber o İsrail oğullarına hevalarının hoşlanmayacağı bir şey getirdiyse bir takımını yalana çıkardılar, bir takımını da öldürdüler. Maide 70. Onlar kuruntudan ve nefislerin hevalarından başka hiçbir şeye tabi olmuyorlar. Halbuki andolsun kendilerine Rablerinden bir hidayet rehberi gelmiştir. Necm 23. Artık hevanıza uymayın ki adaleti gerçekleştiresiniz. Nisa 135. Kur'an vahyi dışlayarak her türlü çözümü akıldan beklemenin insanı hevaya esir edeceğini ve bunun da insan hayatını subjektif çekişmelerin didişmesine yenik düşürerek rahatsızlıklara yol açacağını söyler. Bakın Kehf 28, Kasas 50, Saat 26. Bunun içindir ki insan hayatını hevalara göre çekip çevirmek isteyenler peygamberlere hep karşı çıkmışlardır. Bakara 87, Maide 70, Rum 29. Heva daima zan, istikbar yani kendini beğenme, bakın istikbar m'de ve bilgisizlikle beraberdir. Bakın Câsiye 18, Bakara 87, 120-145, Maide 48, Rad 37, Rum 29, En'am 119, Necm 23. Vahyin bir özelliği de hevaya bulaşmamış olmasıdır. Necm 3. Hevanın ilim ve objektivite ve vahyin yerine geçirilmesinin kötü sonuçlarına dikkat çeken Kur'an, vahiy elçisine hevaya mağlup olanları dinlememesini emretmekte. Bakın Kehf 28, Taha 16, En'am 56, Bakara 120, Maide 77, Şura 15. Hevanın adaleti engelleyeceğini, bakın Nisa 135. İnsanı şeytanın oyuncağı, hayranı yapacağını, bakın En'am 71 söylemekte ve nihayet hevaya yenik düşmüş bir dünyanın bozgun ve kaosla kaplanacağını duyurmaktadır. Böyle bir durumda hakkın subjektivizme ve şehvete feda edilmesi, yerin ve göklerin fesada terk edilmesi, yer ve gök sakinlerinin denge ve düzenlerinin sarsılması kaçınılmazdır. Müminun 71, Maide 77. Cennete giden yol, hevanın denetimine verilmeyen yoldur. Bakın Naziat 40. Heva konusunu vahiy ile mukayeseli bir biçimde inceleyen Şatibi, ölümü 1388, insan hayatını düzenlemede dinin karşısına çıkışların genel adını heva olarak anıyor ve şu sonuca varıyor. Bir, vahye dayalı düzen vardır, bir de heva. Üçüncüsü yok. Bakın Şatibi el-İtisam 1 Taksim 46-143. Hicret. Hicret kelimesinin kökü olan hecr ve hicran, Kur'an'da 20'ye yakın yerde geçmiş olup, kişinin başkalarından farklı oluşu, ayrılık, ayrılma anlamlarındadır. Hicret ise, kişi veya kişilerin şahıs veya mekanlardan göç yoluyla ayrılmalarına denir ve Kur'an'da bu anlamda kullanılmıştır. Ragıp İsfahani'nin de ifade ettiği gibi, hecr kelimesinin sergilediği farklı olma ve ayrılma bedenle olabileceği gibi, lisan ve kalp yoluyla da olabilir. Nitekim Kur'an'ın hicretle kastettiği göç, sadece bedensel olmayıp, kalbi Allah dışındaki şeylerden ayırıp, yaratıcıya yöneltmek anlamında da kullanılmaktadır. Kur'an buna, Allah'a hicret veya Allah yolunda hicret demektedir. Bakın Ankebut 26. Tasavvufta hicret, bedensel göçten çok, kalbin Allah'a yöneltilmesi anlamında kullanılır. Bu yüzdendir ki sufiler Allah'a varış eğitimi olan seyr-ü suluku hicret diye de anarlar. Hazreti Peygamber'in hayatında en önemli olaylardan biri olan Mekke'den Medine'ye göç de bir hicrettir ve genelde hicret denince bu olay akla gelmektedir. Ali İmran 195, Tevbe 100, Haş 91 ayetleri işte bu son anlamda hicreti anlatır. İslam peygamberi ve onun iman arkadaşları, putperest Mekke oligarşisinin zulüm ve baskıları yüzünden bu anlamdaki hicrete 3 kez başvurdular. Bunların ilk ikisi Habeşistan'a, üçüncüsü ve en büyüğü de Medine'ye olmuştur. Dayanılmaz bir yoğunluğa ulaşan putperest zulmü karşısında Müslümanlar, can, ırz ve imanlarını kurtarmaktan başka bir şey düşünemez hale geldiler. Toprak, ev bark ve bunlarla ilintili hatıralar onlar için artık anlam taşımaz olmuştu. Kutsal değerlerin tehlikeye düştüğü sırada, sırf bedensel gayelerle toprağa bağlılığı sürdürmek Kur'an'ın talimatına aykırıdır. Vatan ancak bu değerlerle birlikte kutsaldır. Bu değerlerden koparılmış kuru bir toprak parçası, kutsal belde anlamında vatan değildir. Toprağın kutsal belde olmaktan çıkışı halinde Kur'an, Allah'ın geniş yeryüzünün herhangi bir yerini Allah erleri için barınmaya daha müsait görmektedir. Bunun aksini savunarak süfli veya fani bir takım çıkarlar için belirli bir toprak üzerinde ısrar edenler, ilahi kelam tarafından kınanmaktadırlar. Böyle bir ısrar, yani hicretten kaçış, kötülüklerde ısrara benzer. Bu yüzdendir ki hicret, tasavvufta daha ileri ve daha yüce menzillere ulaşmak için yapılan sefer anlamında kullanılmıştır. İster gönülde, ister bedende olsun, hicret daha iyiye bir yükseliş, bir koşuştur. İman erleri sürekli yürüyüşte sükun bulurlar. Durmak onları öldürür. Mümin her an hicret halindedir. Bu bazen beldeden beldeye, bazen iç alemin bir menzilinden öteki menziline olur. Bu anlamda bütün hayat, André Gide'in güzel ifadesiyle bir uzun yolculuktur. Gide, Portrait et Ruat, 51. Bu hicretin özünde dış sebebi ne olursa olsun, iradeye bağlı bir uzaklaşma vardır. Bakın, Brassard, L'Humanisme de l'Islam, 45. Bu her an yeni bir oluşta, oluşun, bakın Kur'an Rahman 29, yaşanmasıdır. Demek ki hicret sadece sosyolojik değil, aynı zamanda psikolojik bir imkan değişikliğidir. Yeryüzünde sürekli dolaşma Kur'an'ın emridir. İç alemde yapılacak hicretlere engel hale gelen topraklarda yapılacak tek hicret oraları terk etmektir. İnsanoğlunun gönül seyrini, iç hicretini engelleyen zulmün varlığından kaynaklanan hicret zaruretini tarih boyunca hiçbir maddi doygunluk saf dışı bırakamamış ve insanoğlu ilk günden beri zulüm ve zalimin mevcut olduğu yerden kaçmış, yani hicret etmiştir. İnsan yapısının bağlı olduğu yaratılış kanunlarının toplayıcısı olan Kur'an, hicretten söz ederken şöyle sesleniyor. İman edenlerle Allah yolunda hicret edip savaşanlar, Allah'ın rahmetini umacak olanlardır. Allah çok bağışlayıcı ve esirgiyicidir. Bakara 218. Allah yolunda hicret eden, yeryüzünde gidecek, barınacak bir yer de bulur, genişlik de bulur. Kim evinden Allah'a ve onun peygamberine hicret etmek üzere çıkıp da sonra kendisine ölüm gelirse onun mükafatı Allah'ın üzerine borç olmuştur. Nisa 100. İman edenlerin, hicret edenlerin, Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla savaşanların Allah katında derecesi çok büyüktür. Dünya ve ahiret kurtuluşuna erenler de işte onlardır. Tevbe 20. Zulme uğradıktan sonra Allah yolunda hicret edenleri biz dünyada elbette güzel bir şekilde yerleştiririz. Ahiret mükafatı ise elbette daha büyüktür. Hac 58. Bu Kur'an ruhuyla yoğrulmuş ashab, yani son Resul'ün seçkin dostları, peygamberlerinin yaratıcıdan gelen emre bağlı verdiği işaret üzerine putperest zulmünden kurtulmak için Mekke'yi, doğup büyüdükleri beldeyi terk etmeye başladılar. Aldıkları emir gereği Habeşistan'a göçtüler. İlk grubun gidişine Habeşistan'a ilk hicret, ikinci grubun gidişine Habeşistan'a ikinci hicret dendi. Peygamberliğin 5. yılında gerçekleşen bu hicretlerde ilk kafile 11 erkek 4 kadından oluşuyordu. Sonradan gidenlerle bu rakam 82'ye ulaştı. Bu ilk hicretlerin gerekçesini ve biraz da şeklini Peygamberimizin hanımlarından Ümmü Seleme'den dinleyelim. Mekke bize dar gelmeye başlamıştı. Resulullah'ın ashabı işkenceye maruz bırakılıyor, türlü türlü ezalara uğratılıyorlardı. Dinleri yüzünden karşılaşmadıkları zorluk kalmamıştı. Bütün bunlar olurken Allah Resulü ashabının bu ıstıraplarına son vermeye muktedir olamıyordu. Nihayet Habeş diyarında ülkesinde zulme yer olmayan bir hükümdar vardır, onun yurduna hicret edin, Allah sizi bu zor durumdan kurtaracaktır buyurdu. Bu emir üzerine biz ayrı ayrı yollardan ve parçalanarak göçe başladık. Habeşistan'a ulaşınca toplanacaktık ve oraya varınca toplandık. Hayırlı bir yurda, hayırlı komşulara kavuşmuştuk. Emniyetteydik, zulüm korkusu yoktu. Bakın İbn İshak 281-323, İbn Sa'd 1-203-210. Habeş hükümdarı Necaşi, ayrıntılarına burada giremeyeceğimiz bir konukseverlik gösterdi Müslümanlara. Ve putperestlerin, Müslümanların iadesine ilişkin isteklerini reddetti. Onun bu davranışı, Müslüman kamu vicdanında her zaman yaşayan saygı dolu bir hatıra bırakmıştır. Burada iki anekdota işaretle yetineceğiz. Habeş hicretinden sonraki zamanlarda bir gün Allah elçisi ashabını toplayıp saf bağlattı ve 4 tekbir alıp bir cenaze namazı kıldı. Bunun kimin için kılındığı sorulduğunda şu cevabı verdi. Kardeşiniz Necaşi için kıldım, o bugün öldü. Peygamber eşi Ayşe'nin şu sözü de Necaşi'nin Müslüman vicdanlarda nasıl bir saygıya konu olduğunu göstermesi bakımından ilginçtir. Necaşi'nin kabrinde sürekli nur görülürdü. Habeşistan'a hicretler üzerine Habeş hükümdarlarından mültecilerin iadesini isteyen putperest Mekkeliler bunda başarılı olamayınca geride kalan Müslümanlara eza ve işkenceyi artırdılar. Habeş hicreti üzerine kızgınlaşan ve azgınlaşan putperestlerin Hazreti Peygamber de dahil bütün inananlara ilan ettikleri ünlü boykot olayına çok kısa olarak işaret etmek isteriz. Bu boykot, Müslümanlarla her türlü ilişkinin kesilmesine dair putperest anlaşmasının bir parşömen üzerine yazılarak Kabe'ye asılması biçiminde oluştuğu için İslam tarihçileri bunu sahife olayı diye anarlar. Antlaşmaya göre Müslümanlara ne bir şey satılıyor, ne satana müsaade ediliyor, ne de onlarla görüşülüyordu. Müslümanlar için korkunç bir açlık ve sefalet başlamıştı. Bu hal yaklaşık 3 yıl sürdü. Bu süre zarfında Müslümanlar çok çekmişlerdi. Ama hayatlarını ticarete bağlayan Mekke putperestleri de büyük kayıplara uğramışlardı. Çünkü ticari hayat durmuştu. Nihayet boykota son verme üzerine anlaşma metninin yırtılması için Kabe'ye gidildi. Görülen şey çok ilginçti. Bütün parşömen böcekler tarafından yenmişti. Bir tek kelime istisnaydı: Allah. Boykot kaldırıldı. Fakat Müslümanlar başka bir ıstırapla yüz yüze geldiler. Ebu Talip ve Hatice'nin vefatları. Bütün bunlar Allah'ın elçisini Mekke dışında ve uzağında bir yurt ve faaliyet yeri aramaya sevk etti. Bunun için en uygun yer Medine'ydi. Esasen Medine halkı da birbiriyle çekişme halinde ve bir savaşın eşiğindeydi. Onlar da kendilerine yeni bir iman enerjisi ve kardeşlik ülküsü getirecek bir öndere hasret duymaktaydılar. İslam'ın tebligatında bu imanı, Hazreti Peygamber'in kişiliğinde bu önderi görmekteydiler. Ünlü Akabe görüşmeleri, Hazreti Peygamber'le Medineliler arasında işte bu şartlar altında cereyan etti. Ve tafsilatına burada giremeyeceğimiz olaylar ve gelişmelerden sonra Allah Resulü büyük hicret emrini aldı. Medine'ye hicret. İnsanlık tarihinin en büyük olaylarından biri sergilendi ve Medine, Mekkeli mümin muhacirlere yurt ve iman evi oluverdi. Bakın Haş 7. Hicretten kaynaklanan en önemli kavramları ve hicretin en dikkate değer olaylarını Medine'ye hicretin hemen ardından sergilenmiş olarak görüyoruz. Neler olmuştu? İnkılapların en büyük rolleri kavramların değiştirmelerinde görülür. İnsanın şuur derinliklerini ve ruhunun girift alemini ilgilendiren kavramları değiştirmekse inkılabın en çetin işidir. Hicret, en çetin, en zorlu inkılabın en müşkül bir devresinde insanlığın en köklü kavramlarını temelinden değiştiriyordu. Bu bir bakıma insanlığın yeniden kuruluşuydu. Neydi değişen en önemli kavram? Hicret, insanlık tarihinin o güne kadar tanıdığı kardeşlik kavramını değiştiriyordu. Hazreti Muhammed, kana bağlı kardeşliğin çağdaş süren saltanatını yıkarak, yerine, fikre, duyguya ve iman birliğine dayanan, gönüldaşlıktan beslenen kardeşliği koymuştu. Kur'an-ı Kerim'in aynı zamanda hukuksal norm karakteri taşıyan ifadeleri, günlük hayata mal edilmiş ve bizzat Kur'an'ın tebliğcisi eliyle, her Medineli, bir Mekkeli muhacirle kardeş ilan edilmiştir. Bu sessiz ve ruhtan ruha işleyen inkılap, bizce insanlığın tekamül aşamalarında en ileri noktalardan biridir. Durumu bir İslam bilgininin birkaç cümlesiyle biraz daha aydınlatalım. Muhacirlerden bir kısmı Medine'de kendilerini tanıyanlar nezdinde derhal misafir edildiler. Fakat pek tabii ki hepsi aynı durumda değildiler. Hazreti Peygamber, Mekkeli ve Medineli bütün aile reislerini içine alan büyük bir meclis topladı ve muhacirlerin tekrar hayata intibak ettirilmesini kolaylaştırmak için onlara müşahhas, basit ve tesirli bir hal çaresi teklif ederek onları samimi bir işbirliğine davet etti. Buna göre Medineli ailelerden her birinin reisi Mekkeli bir aileyi yanına alacaktı. Birlikte yaşayan iki kardeş birlikte çalışacaklar, kazançlarını bölüşeceklerdi. Bu manevi kardeşlik, tarafların birbirlerine varis olmasına kadar geliyordu. Herkes mutabık kaldı ve Hazreti Peygamber hemen bazı Mekkelileri aynı sayıda Medinelilerle kardeş yaptı. Yeni evlere nakiller umumiyetle gayet dostane oldu. Mesela Hazreti Ömer'in bildirdiğine göre, kendisi manevi kardeşiyle zamanlarını şöylece paylaşırlardı. Bir gün hurmaların yetiştirilmesinde biri çalışıyor, diğeri Hazreti Peygamber'in yanına gidiyor ve ertesi gün çalışma sırası diğerine geliyordu. Ve akşam herkes yaptığı işi veya öğrendiğini anlatıyordu. Abdurrahman ve Avf'ın durumunun ilgi çekici başka bir yönü var. Manevi kardeşi ona diyor ki, İşte bütün mülküm, yarısını sana veriyorum. İki zevcem var, tercih edeceğin biriyle evlenebilmen için onu boşuyorum. Abdurrahman bunu kabul etmedi ve manevi kardeşinden sadece pazarın yolunu sorup alışverişe başladı. Bu kardeşleştirme yakın bir zamanda beklenmeyen bir şekilde faydalı oldu. Askeri seferler esnasında Hazreti Peygamber iki manevi kardeşten birisini ordusuna alıyor, diğeri evde kalarak iki ailenin yükünü üstleniyordu. Hamidullah, İslam Peygamberi 1 Taksim 113-117. Hidayet, bir hedefe kılavuzlanmak, doğruyu ve güzeli bulmak. Hidayet ve hüda, bir lütuf eseri olarak göstermek veya görmek, fark etmek, bir hedefe giden yolda yürümek anlamlarında olup, bu kökten türeyen kelimelerin Kur'an bünyesindeki sayısı 250 küsurdur. Hidayeti buldurmaya veya göstermeye ihtida veya hüda denmektedir. Allah'ın isimlerinden biri de Hadi, yani hidayet veren, hidayete erdirendir. Kur'an-ı Kerim daha ilk ayetlerinden birinde Bakara 2 ve tabii ki birçok ayetinde kendisini Allah'a yakınlaşmak gayretinde olanların hidayeti, yani yol gösterici olarak tanıtır. Hidayetin karşıtı dalalettir ki sapmak, şaşmak, karanlıkta kalmak, bocalamak ve kaosa yenik düşmek anlamlarına gelir. Kur'an, hidayetin Allah'tan geldiğini söyler. Bunun anlamı, gerçek yönü ve yolu bulmanın insanoğluna yaratıcısı tarafından peygamber aracılığıyla bildirdiğidir. Şu halde hidayet, yaratıcı kudretin kozmik planlardan insanoğluna muhtelif yollarla ulaştırdığı bir rahmet ve ışıktır. Hidayet, bir yolu göstermek ve o yolda sebatı sağlamada yardımcı olmaktır. Yalnız göstermek, dinin anladığı manada hidayeti ifade etmez. Gösterilen yolda sebata devam etmek de vahyin hidayetinin bir parçasıdır. Nitekim Fahreddin Razi, Fatiha'nın 5. ayetini manalandırırken, "Bize verdiğin hidayetle sebatımızı nasip et," demiştir. Hidayet, Türk müfessiri Elmalılı tarafından çok güzel ifade edilmiştir. Diyor ki, hidayet, istenene ulaştıracak şeye lütuf ve tatlılıkla delalet etmektir ki, yolu sadece gösterivermek yahut yola götürüvermek şekillerinden biriyle gerçekleşebilir. Evvelkine sadece göstermek veya irşad, ikinciye ulaştıran aracılık veya tevfik denir. Bunda lütuftan maksat, sertlik ve şiddet karşıtı olan sıcaklık ve yumuşaklıktır. Burada esas olan inceliktir. Hidayette istenen hayra ulaştırmaktır. Mesela hırsıza yol göstermeye hidayet denmez. Hemen bütün müfessirler Kur'an'da temel kavramlardan biri olan hidayet üzerinde genişçe durmuş ve onu Kur'an bünyesinde şu anlamlarda kullanılmış bir kavram olarak göstermişlerdir. 1. Ruhsal veya bedensel kuvvet vererek doğruyu ve güzeli bulma gücüne ulaştırmak. 2. Hak ve batılı ayıracak ve kötüden uzaklaştıracak deliller göstermek. 3. Peygamberler ve kitaplar göndererek doğruya yöneltmek. 4. Vahiy veya ilhamın türlerinden biri veya birkaçıyla iç dünyayı aydınlatarak ferdin doğruyu ve hakkı bulmasına imkan hazırlamak. Kur'an'da geçen hidayet kelimesinin bunlardan birini veya birkaçını ifade ettiğini yerine göre tayin etmek gerekir. İnsan hayatının en önemli meselesi yön bulmaktır. İman, yönü bulduran kuvvettir. Ancak bulunan yönde yürüyebilmek, bizi yol problemiyle karşı karşıya getirir. Yönün işe yaraması, bu yönde yürümemizi sağlayacak yolu gerekli kılar. Bu bakımdan Kur'an, yol konusu üzerinde çok durmaktadır. Kur'an'da geçen sırat, sebil, tarik ve şeriat kelimelerinin hepsi küçük nüanslarla yol anlamındadır. Bakın, sırat-ı müstakim M.D. Kur'an gösteriyor ki, hidayet, oluşta yol almakta kolaylığı ve kararlılığı elde etmektir. Bu yol alışın negativite kutbunda olması da mümkündür. Nitekim Kur'an, sadece iman ve ışık kutbundaki yürüyüşe değil, küfür ve karanlık kutbundaki yürüyüşe de hidayet demektedir. Dehr suresi 3. ayet aynen şöyledir. Biz insana yolu göstermişizdir. O bunu ya şükrederek yürür ya küfrederek. Burada yolu göstermek hidayet kökünden gelen hedeyna kelimesiyle ifade edilmiştir. Saffat suresi 23. ayet cehenneme giden yola hidayetten bahsediyor. Hac 4. ayette çetin azaba hidayetten söz etmektedir. Buna göre hidayet, her varlığın yapısındaki kudretlerin hedefine yönelmesine, o hedefi yakalamasına delalet etmek, kolaylık sağlamaktır. Hedef hak, yol sırat-ı müstakim olduğunda buna hidayet dememiz bizim değerlerimiz açısındandır. Relatif bir bakıştır. Her faal, faaliyetinin iyi ve güzel olduğuna inanarak çalışır. Faaliyetinde başarılı yürümek onun için hidayettir. Kur'an çok sayıda ayetinde hidayetin Allah'ın elinde olduğunu, Allah'ın hidayet vermediğine kimsenin hidayet veremeyeceğini, eğer Allah dileseydi herkesin hidayet üzere olacağını söylemektedir. Örnek olarak bakın En'am 149, Nahl 9, 93, Araf 30, Ra'd 31, Nisa 88, Kasas 56, Şura 52, Kehf 17, Zümer 37, Bakara 142, 213, 272, Yunus 25, İbrahim 4 vesaire. Bu ayetlerdeki açık ve kesin beyanlar dikkate alındığında, Türk Sufisi Türbedar Ahmet Amiş Efendi ölümü 1919'un şu sözü akla geliyor. İnsan zahirde muhtar, hakikatte mecburdur. Bunun bugünkü dildeki ifadesi şu olur. İnsan görünüşte hür, gerçekte determinedir, şartlıdır. Çünkü yaratıcı, oluşun seyrini negativite, pozitivite, ışık karanlık, hayır şer vesaire polaritesine bağlamıştır. Bunların birine hizmete hidayet, ötekine hizmete dalalet adını vermek, mutlak kudrete nispetle değil, bize nispetledir. Mutlaka nispetle her şey, İbn Arabi'nin ifade ettiği gibi, sırat-ı müstakim üzredir. Çünkü varlık, Allah'ın tecellilerinin tümü toplamıdır ve Kur'an, Allah'ın sırat-ı müstakim üzre olduğunu açıkça bildiriyor. Bakın Hud 56. Ancak şunu da unutmamak gerekir. Yaratıcı irade, hidayetin güzeli ve makbulü konusunda oyunu kullandığı tarafı göstermiştir. O halde öteki tarafa sürüklenenlerin günahı nedir? Biliyoruz ki karanlık ve şer kutupta kimse kalmasa polarite çöker ve bu da oluşun seyrini bozar, dengeyi alt üst eder. Bu istenmediğine göre polaritenin negatif kutuplarındakiler zulme uğratılmış olmaz mı? Kur'an Allah'ın asla zulmetmediğini açıkça ve defalarca belirttiğine göre buradaki sır nedir? Bu sorunun cevabını bugüne değin hiç kimse verememiştir. Bundan sonra da verenin çıkacağını sanmıyoruz. Çünkü hayat ve oluş sırrı burada düğümleniyor ve bu düğümün çözülüşü hayatın bitişi olur. Tevhile girmeden konuşursak Kur'an da bu düğümü çözmemiştir. Kur'an'ın bizden istediği peygamberlerin kişiliğinde örnekleşen hidayeti izlememizdir. Peygamberler ve onların tebligatı hidayettir. Enbiya 73, İsra 9, Bakara 185, Ali İmran 41, 138, Maide 44-46, En'am 91-154, Araf 154, Yunus 57 vesaire. Peygamberlerde örnekleşen hidayeti elde etmenin bir niyet ve gayret ürünü olduğu da Kur'an tarafından beyan ediliyor. Ankebut 69. Peygamberlerce gösterilen hidayete varışı engelleyen negativitelerin başında zulüm gelir. Kur'an birçok ayetinde Allah zalimlere hidayet nasip etmez diyor. Bakın Ali İmran 86, Maide 51, En'am 144, Tevbe 19, 109, Kasas 50, Ahkaf 10, Saf 7, Cuma 5. Engellerden biri de nankörlüktür. Bakın Maide 67, Tevbe 37, Nahl 107, Zümer 3. Fısk, bozuk, rezil yaşayışta hidayete ulaşmayı engeller. Bakın Maide 108, Saf 5, Münafikun 6. Kur'an, yalancılık ve israfın da hidayete varmayı engellediğini beyan ediyor. Bakın Zümer 3, Gafir 28. Kur'an, hidayetle tebliğ, gerçeği duyurup gösterme ilişkisi üzerinde ısrarla durmaktadır. ve Kur'an'ın bu konuda açık beyanı şudur. Tebliğ bir cebri, baskıya dayalı hidayet yolu değildir. O halde hiç kimse şu benim gösterdiğim en doğrusudur ve bu yüzden sizi bunu kabule zorlayacağım diyemez. Bu öylesine açık bir gerçektir ki son peygambere bile sana düşen sadece tebliğdir. Ali İmran 20. Sen istediğini hidayete erdiremezsin. Kasas 56. Sen insanları imana girinceye dek zorlayacak mısın? Yunus 99 denilebilmiştir. Bakın Tebliğ'de. Hidayete varışı kolaylaştıran sebeplerin başında barışseverlik gelmektedir. Allah hidayetini istediği kişiyi İslam'a, yani barış ve huzura ısıtır, gönlünü bu işe çevirir. En'am 125. Hikmet. Hüküm ve hikmet kökünden kelimeler Kur'an'da fiil ve isim halinde 200 küsur yerde geçer. Bunun anlamı bu kökten türeyen kavramların Kur'an bünyesinde büyük bir yer tuttuğudur. Kur'ansal terimler içinde yer alan hakem, hükkam, hakim, muhkem, tahkim, ihkam hep bu köktendir. Yalnız hikmet kelimesinin kullanıldığı ayet sayısı 20'dir. Kur'an hükmün, yani yargı ve yargıya varmanın her iş ve boyutta hikmet üzere ve hikmet içinde olması gerektiğini ısrarla savunur. Bu yüzdendir ki hem Allah'ın hem de Kur'an'ın isim sıfatlarından biri hakim olarak verilmektedir. Hakim, hikmetlerle dolu, her söz, iş ve oluşu hikmet üzere seyreden, hikmet sergileyen demektir. Hakim sıfatının geçtiği ayet sayısı 90 küsurdur. Hikmet, Kur'an dilinin eşsiz ustası Ragıp tarafından ilahi kitap terminolojisi adına şöyle tanımlanmıştır. Gerçeği ilim ve akılla yakalamak veya gerçeği yakalama noktasında ilim ve akılla tespitte bulunmak. Ragıp şöyle devam ediyor. Hikmet, Allah açısından eşyanın bilinmesi ve tutarlı, anlamlı bir biçimde vücuda getirilmesidir. İnsan açısından bakıldığında ise hikmet, varlıkların bilinmesi ve hayır üretilmesidir. Hikmetin söz ve işte en iyiyi yakalamak veya olması gerekeni fark etmek şeklinde anlaşılması hemen bütün İslam düşünürlerince paylaşılmaktadır. Hatta El-Küleyni, ölümü 329-940, hikmeti zıddı hata olan kavram diye tanımlamıştır. Bakın El-Kafi 1-203. Tevhidi ise hikmeti şeyleri mutlaka bulunmaları gereken yere koymak ve bilginin hakikati diye anlıyor. Bakın El-Mukabesat 312. Tehanevi hikmetin kelime anlamını söz, fiil ve bunların ilişkili olduğu hususları tutarlı ve dayanıklı kılmak olarak verdikten sonra hikmetin terim anlamlarından birinin de kesin delil olduğunu söylüyor. Arap dili incelikleriyle Kur'an'ın hikmeti kullanımından çıkan verileri birlikte değerlendiren müfessirler, bu kelimenin Kur'an terminolojisi açısından şu anlamları taşıdığına dikkat çekmişlerdir.